Ayrım 8.
Yaşamının son yıllarını Balkan ülkelerinin birleşmesine ve topluca Osmanlı'ya baş kaldırmasına hasretmiş bir adamdır. Ve fakat Osmanlı Devleti'nin çok önemli yerlerinde bok yedi başı olarak bulunmuştur. Kırım Savaşı sırasında padişahın komünist tercüman danışmanı var. Olur mu lan diyeceksiniz. Deyin içiniz rahatlasın ve fakat olmuş işte. Devletin içinde devlet adına kim ne bok yiyor konusunun bilinmezliği de bizde çok eskiye dayanan geleneksel bir durum. Gözümün uzmanı. Bizim televizyon mu bozuk dedim. Yanıt veren olmadı. Hepsi dalmış izliyorlar filmi. Yayında mı bozukluk var diye sordum. Yoo dediler. Tamamen flu görüyorum televizyonu. Yaklaştım, televizyona elle dokunulabilecek mesafeye gelince görüntü netleşti. Eyvah gözüm bozuldu. Derhal göz doktoruna gidildi. Havalı uzman gözcü, artık her şeyin bilgisayarla yapıldığını, eskisi gibi kime harfler gösterilip, bu A mı, şu ne peki gibi durumların kalktığını esprilerle bezeyerek anlattı. Gözümü ultramodern hatta extra light aygıtına dayadı. İçine bakmamı söyledi. Baktım, yolda giden bir araba görüyorum. Kendisi de aygıtın karşı tarafında bir yere gözünü dayadı. Tamam, evet bir numara miyop olmuşsunuz dedi uzman gözcü. Miyop mu olmuşum? Evet, aslında miyop gençlikte olur ve ilerler. Sizin gibi bu yaşta miyop olan hiç görmedim diye gülüyor gözümün uzmanı. Ben gençliğimi tam tamına yaşayamadım ondan herhalde diyorum. Uzman gözcü reçetemi yazıyor. Gözlükçüye gidiyorum. Çerçevelerden çerçeve beğeniyorum. Gözlüğüm yapılıyor, huzura eriyorum. Artık televizyonu net görebiliyorum. Araba kullanırken 100 metre ilerideki arabaların plakalarını netlikle okuyabiliyorum. Gözlük takmaya başladıktan 6 ay sonra bir gün sayın pankreasıma yönelik kimi kan sayımları yapılırken kan şekerimin 367'ye fırladığı belirleniyor. Laboratuvardan endişe içinde telefon eden hasta bakıcı, şeker komasında olduğumu hemen hastaneye yatırılmam gerektiğini bildiriyor. Gün cumartesi, matine ve suare olmak üzere iki oyun var. Pazar gene çift oyun, hastane söz konusu değil. Pazartesi doktorda alıyoruz soluğu. Şekerimin uzmanı çok şeker doktor bizi bu konuda bilgilendirirken kendisinin bu şeker konusunu ne kadar bildiğini belli ederken şekerin gözü bozduğunu da belirtiyor. Bana sıkı bir diyet veriyor. Diyet sonucu şeker düştükçe benim miyopluk yok oluyor ve gözlüksüz olarak eskisi gibi net görmeye başlıyorum, kaldırıp atıyorum gözlüğü. Peki bana o gözlüğü veren gözümün uzmanı bu yaştan sonra miyop olunmayacağını biliyorken şekerin gözü bozduğunu bilmiyor mu? Her şeyi bilgisayarlıymış, gözümün kenarı. Eski yılın şenlikli cenazesi. Çok anlamış değilim şu yeni yıl sevincini, çünkü yıl yenilenirken biz eskimekteyiz. Hadi diyelim ki bak bu yılı da gördük biçiminde bir sevinç bu. Peki yeni yıldan beklentilerin sevinci neyin nesi? Yılbaşına bir hafta kala o milli piyango biletiyle yatıp kalkmalar niye? Hepimize çıkamaz ki. Aramızdan bir kişiye çıkacak. O kişinin siz olma ihtimali çok zayıf, hatta yok. Yüzde hesabına vurunca elinizdeki biletin şansı kayda değmez bir kesir. Biliniyor ki yeni yılda çok daha fazla işsizlik, yoksulluk ve huzursuzluk olacak. Kaldırıp attığımız eski yılı mapushanede geçirenler yeni yılı da orada geçirecekler. Bu yıl ani tahliyeler beklenmiyor. 1 Ocak sabahı ülkemizde hiçbir şey değişmiş olmayacak. Yalnızca genel bir mahmurluk olacak ve sanırım ülke derin bir uykuya dalacak. Biz uykudayken fırlama Amerikan parası kim bilir nerelere zıplayacak, bu yılın gıcır arabaları da trafik keşmekeşine eklenecek, daha da ürkünçleşecek bir yerden bir yere gitmeler, trafik sıkışıklıklarında tansiyonu ve şekeri ve konuşası artan kimi amcalar gene eskiden Şişli'ye kurt inerdi, buralar dağ tepeydi gibi fantastik öyküler anlatacaklar. Neyi kutluyoruz 31 Aralık akşam üstünden başlayarak 1 Ocağın ilerlemiş saatlerine dek? Niçin içiyoruz o gece bütün bir yıl içemediğimiz rakıları? Yeni yılla birlikte alkol komasına girerek yılın ilk günlerini hastanede geçiren var. Hem bakalım bu doğru bir takvim mi? Doğru bir gecede mi yapıyoruz biz bu tantanayı? Elektroçamlar ve büyük hindi katliamı. Neden yılın başka günlerinde kimsenin aklına hindi yemek gelmiyor? Niçin bir bayram gecesi gündeme gelmiyor tombala ve birinci çinko? Smokin mi giyinmeli? Yok canım, ne gerek var? Takım elbise boyun bağı yeterli. Bir yere mi gitmeli? Kimi otellere 5 günlük paket programlar var, adam başı 3 kuruş. Toplu yolculuk, toplu yemek, toplu eğlence, toplu eziyet. Küskün dönüş. Saat tam 24'te öpüşmelere ne buyurulur? Sizi öpmüş müydüm? Unuttum. O kadar çok öpüştük ki. 15 gün öncesinden başlayan kart gönderme trafiği ya da o gün her yerlere özgün dizaynlı, Noel babalı, çıngıraklı, kurdelalı ve kendince çok esprili fakslar çekmeler. Yeni yılınız kutlu olsun. Bu hoş yazıdan bir sürü görünce siz de yeni yılınızın kutlu olduğuna kendinizi inandırıyorsunuz. Sanki size ait özel bir yıl başlıyor. O yıl dünyada her şey sizden sorulacak. Yıl sizin yılınız ve herkes sizin o yeni ve özel yılınızı kutlamak için ağız birliği etmiş. Bunun için özgün kartlar basılmış. Sevinçten uçmamanız için hiçbir neden yok yani. İnsan ahmak yaratık. Hemen dolduruşa gelip havaya giriyor. Örneğin çok zeki olan fareler ne Noel kutluyorlar ne yılbaşı. Onlar için o gecelerde çok uyanık olmak zorunda oldukları herhangi geceler. Ev sahibi kapana çok has bir peynir dilimi koymuş. Kapana girmeden o peyniri didiklemek gerekiyor. O gecenin yılbaşı olması işe bir kolaylık getirmiyor. Ortada kutlanılacak bir durum yok. Dünya insana her an dönmekten vazgeçecekmiş duygusu veren o sinameki hızıyla dönüyor. Tehlike aynı, risk aynı. Boris Vian'ın karısı. Gazetenin birinde "Kadın daha iyi araba kullanıyor" başlıklı bir haber. Duygu Asena'nın yeni bir kitabı mı çıktı acaba gibisinden bir duygunun esiri olarak okumaya yazıldım. Öyle bir durum değil. Duygu ziyanlığında bulunuyorum. Kendini ciddi bulan ve istatistikselliği eni konu tartışılacak haber şöyle diyor. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şubesi Başkanı Profesör Ömer Halis Tombaklar, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında 4114 erkek, 1233 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Yaralanan 58.009 kişinin de 44.014'ü erkek. Profesör Tombaklar, kadınlar erkeklere göre daha iyi araba kullanıyorlar. Ayrıca trafik kurallarına riayet ediyorlar. Kadınların reflekslerinin erkeklere göre daha iyi olduğu söylenebilir dedi. Haberde trafik kazalarında ölenlerin hepsinin sürücü olduğu belirtilmiyor. Zaten öyle olması için ölen ve yaralanan 63.356 kişinin direksiyonda tek başına yolculuk ediyor olması gerekiyor. Yoksa yukarıdaki sözlerin istatistiksel bir değeri olamaz. Örneğin bir kadın otobüs şoförü içinde 80 erkek yolcusuyla uçuruma yuvarlandığında bu kazada arabanın kullanımıyla hiç ilgili olmayıp burnunu karıştıran erkekler 81'de 80 hatalı oluyorlar o salak kadın şoför yüzünden. Sayın profesörün elindeki sayısal veriler anlaşıldığı kadarıyla araç kullananların değil de kazada yaralanan ya da ölenlerin sayısı. Buradan giderek kadınların daha iyi sürücü olduklarını söylemek zırva. Daha zırvası, bu sayılar kazalara sebebiyet veren sürücülerin sayısı bile olsa, yurdumuzda erkeklerin kadınlardan daha çok ehliyet sahibi oluşu bu sayılardan istatistiksel bir sonuca varmaya engel olur. Tam bir sonuç almak için yapılması gereken şudur. 50 kadın, 50 erkek sürücüyü İstanbul Köprüsü çıkışından Konya'ya selametle uğurlayıp, arkalarından su döküp bir uçakla Konya'ya gidip orada sabırla onları bekleyeceksiniz. Konya'ya ulaşabilen erkek sürücü sayısından ulaşamayan kadın sürücü sayısını düşünce elinize net ve istatistiksel bir sonuç geçebilir. Yukarıdaki açıklamayı yapan Konya Şubesi Başkanı Sayın Profesör, tabii ki Konya şehir trafiği içinde Allah'ına sığınarak araba kullanan adamlara bakıp şu şoförlerin hepsi kadın olsaydı daha hoş olurdu diye düşünerek böyle bir açıklamada bulunmuş olabilir. Boris Vian karısının araba kullanmasına dayanamayan erkeklerden. Karısı da iddialı bir şoför, üstelik Konyalı değil. Bana ne, bana ne, ben kullanacağım Boris diye tutturuk bir Avrupalı kadın. Geldik iski bir tek arabaları var. Sonunda şöyle bir çözüm buluyor Boris. Ayın çift sayılı günlerinde karısı kullanacak, tek sayılı günlerinde kendisi. Böylece daha çok ben kullanıyordum diyor. Ayların yarısı 31 çekiyor ve 1 ile başlıyor. Karımın aritmetiği zayıftır. Ayın çift sayılı günlerini evdeki çalışmalarıma ayırıyordum. Dikkat, direksiyonda karım var. Bir arabaya binecek kadar keriz miyim ben? Üniversiteye girecek küpesiz gençler için sol kulağa küpe düşünceler. Çok küçükken büyüyünce ne olacaksın denildiğinde, benim için o zaman en müthiş şey pencereden bakabilmekti ve bu soruyu uzun süre büyüyünce pencereden bakacağım biçiminde yanıtladım. Daha sonraları gözümde büyüttüğüm sünnet badiresi sorunun yanıtı oldu. Büyüyünce sünnet olacağım. Lise tükenirken de panik halinde kendime bir meslek seçmem gerektiği derdine düştüm. Tiyatrocu olmayı ya da yazarlık yapmayı düşünüyordum ama bunlar meslek miydi bakalım? Annem ve babam bu ve benzeri beş benzemez heveslerimi boş vakitlerimde yapabileceğimi ama önce doğru dürüst bir meslek edinmem gerektiğini sert bir biçimde belirttiler. Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü kazandım. Orada 3 yıl okudum. O sırada Fransa'da Strasbourg Devlet Tiyatrosu konservatuvar sınavını kazanarak tiyatro öğrenimini başladım ve tiyatrocu oldum. Tiyatroculuk hayatım boyunca 3 yıllık mimarlık öğreniminin müthiş bir yararını gördüm. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Perspektif bilmek, statik bilmek, eşyanın işlevini, işleve yönelik yaratıcılığını bilmek bilemezsiniz bir tiyatrocu için ne kadar önemli. Geometri bilmek, coğrafya bilmek, Latince bilmek, tarih bilmek az mı önemli sanki? Hangi okula girerseniz girin, büyüyünce neci olacağınıza biraz kendiniz, biraz da olayların akışı karar verecektir. Eczacılık diploması olanların hepsi eczacılık yapmaz. Girdiğiniz okulları, sınavlarında başarılı olduğunuzda size mesleki ehliyet verecek binalar olarak değil de, herhangi bir bilim dalında size açılmış bir pencere olarak değerlendirin, ve büyüyünce pencereden bakmayı özlemiş çocukların muhteşem merakıyla bakın o pencerelerden. Büyüyünce neci olursanız olun, öğrendiklerinizin size mesleğinizde akıl almaz yararları olacaktır. Hiçbir okul mesleğinin erbabını mezun etmez, o mesleği seçmeye niyetli adaylar yetiştirir. Okullar genç insanları belirli bir öğrenme disiplinine sokar. Disiplin sözcüğüne gıcıksanız alışkanlık da diyebiliriz. Okulların asıl görevi budur zaten. Bu disiplini bir öğrenme aşkına dönüştürebilirseniz başarılı olamayacağınız meslek yoktur. Mesleğiniz yapa yapa öğreneceğiniz ve yapmaktan mutluluk duyacağınız iş olacaktır. Üstelik ömrün sonuna dek hep aynı meslek sürdürülecek diye bir zorunluluk da yok. Örneğin tiyatrocu olmak istiyorsanız biliniz ki çok ağır bir iştir, müthiş özveriler ister, camekandan göründüğünden çok daha farklı bir askeri disiplin ister. Ölümsüzlüğe erişmiş sevgili tiyatrocu abimiz Altan Erbulak, tiyatrocu olmak isteyen gençlere derdi ki, "Yavrucuğum, tiyatroculuk çok kolaydır. İlk 36 yılı zordur." Hayretle gökyüzüne bakan insanlar. İnsanoğlu aya ayak bastığında ben çocuktum, evimizde çalışan Sivaslı Ahçı Mevluda Hanım olaya inanmamış, Yıldız Dağı'na çıkıp fotoğraf çektirmişler. Aya gidilir miymiş diyerek kestirip atmıştı konuyu. O sıralar buna inanmayanlar çoktu. Aya gidilebilmesini akılları almıyordu. İlerleyen zaman içinde Mevluda Hanım bu işlere akıl erdirebildi mi bilmiyorum ama insanoğlu uzayın ötelerini keşfe başladı. Bu gidişle 22. yüzyılda insan uzayda fing atacak. Kimi zenginlerin evlerinin bahçesinde füze rampaları olacak, kafası bozulan basacak düğmesini, ateşleyecek roketini ve uzayın derinliğinde kaybolacak. Bu anlamda sınırlar, gümrükler, yurt dışına çıkma yasaklarının da pek geçerliliği kalmayacak. Bütün dünyada kırmızı bültenle aranan biri dünya dışında bulunabilecek. Oho, o çoktan atmosferden çıkmıştır denilecek. İş bir sisteme girene kadar epey uzay kazası da olacak. Hele biz Türkler devreye girdiğimizde uzay trafiği bayağı karışacak. Hatalı ateşlemeler, basınç ayarlayamamaktan doğan kazalar, bir füzeye fazla yolcu alarak ateşlenir ateşlenmez Marmara Denizi'ne çakılanlar, füze ateşlenmelerinden doğacak yangınlar, uzayda cep telefonu kullanmaktan ötürü yörüngeden çıkıp kaybolan füzeler. O kayıp füzeden de ses seda çıkmadı. Onlar artık Jüpiter'in falan uydusu oldular, öyle dönüyorlardır. Başları dönmüyor mudur? Sanmam, ölmüşlerdir. Bu da ekonomik bir ölüm biçimi, mezar parasından yırttılar. Taksim'e yeni yapılan katlı mezarlıkta hiç yer kalmamış gibi yorumlar yapılacak. Dünyaya geri dönüşlerde de bir sürü kaza yaşanacak elbet. Marmara Denizi'ne düşmesi beklenen dönüş kabini Uludağ'a çakılacak. Uzaydan dönenlerin yakınları Uludağ'a hücum edecek. O sıralar 150 yaşını idrak etmiş olacak Reha Muhtar, Uludağ'da uzaydan dönenlerin yakınlarıyla canlı yayında görüşecek. Eşiniz uzaya giderken içinizde bir yeriniz cız etti mi diye soracak. Marmara'ya düşecekken Uludağ'a düşmek dünya haritası üstünde kayda değmez milimetrik bir hata, dünyanın dönüş yönü ve hızının hesabında yapılacak yanlışların sonucu daha vahim olabilir. Zeytinburnu'ndan kendilerini uzaya fırlatan ve uzayda mangal yapıp rakı içmeyi ve uzay besk pop fantazinin tartışılmaz starı Nizipli Kamil'in en son CD'sini dinlemeyi şavullayan iki kafa dengi arkadaş, dönüşte Madagaskar açıklarına düştüklerinde eve dönmeleri epey zaman alacak. Sevgilisini otele atmak yerine uzaya atmak gibi bir deyim yerleşecek. Ver şu füzeni de bir tur atalım yalaklıkları gözlenecek. Vermem oğlum, sen bilgisayar kullanmayı bilmiyorsun, sıçarsın füzenin içine. Ne bilmiyoruz be, ona basacaksın kalkacak, ofa basacaksın inecek. Otomatik değil mi senin füze? Geyik muhabbetleri olacak. Bir uzay kıyafeti sanayi alıp yürüyecek. İkinci el astronot başlıkları piyasası oluşacak. Gazetelerde pet şişe ergisinden terletmeyen kapitone astronot elbisesi dikilir gibi ilanlar görülecek. Kimi mağazaların vitrinlerinde Amerikan Nike astronot ayakkabıları geldi, büyük numaralar da bulunur türünden duyurular gözlemlenecek. Baba biz arkadaşlarla Ay'a gideceğiz diyen kızını bıçaklayan babalar, Mars'a yerleşmek isteyen oğlunu evlatlıktan reddedenlerin yanında sanırım hiç köyünden çıkmayıp bir dağ başında hayretle gökyüzüne bakan insanlar da olacak. Bu da size ders olsun. Ne zaman bir kerizlik yapsak, kendimize yakıştıramadığımız bir aptal davranışta bulunsak, basiretimizin bağlandığına karar verir ve aslında hiçbir koşulda, hiçbir zaman bu enayiliği yapmayacağımıza kendimizi inandırırız. Nedir o basiret dediğimiz? Duyularımızdan biri sağgörüde denilebilir. Nasıl bağlanır o? Bağırsak düğümlenmesi gibi bir şey mi? Zaten bu bağırsak düğümlenmesini de hiç anlamış değilim. İnsanın bağırsağı içinde bağır ve sak halinde bulunurken niçin birdenbire düğümlenir? Nereden gelir aklına bağırsağın o düğümlenme eylemi? Bağırsak düğüm olmaktan belirli bir zevk mi alır? Doktora sorsan içkiyi kes, sigarayı kes. Hiç içki ve sigara içmeyen birinin bağırsağı düğümlendiğinde doktor bombok oluyor. Cim cim cim, dal dal dal, doktor doktor al al al. Kimse o basiret bağlanıyor işte zaman zaman. Tıp henüz çaresini bulamadı. Bu işe şimdilik falcılar, büyücüler bakıyor. Bir falcı ya da büyücü kadar para kazanamayan doktor da buna hayıflanacağına, basiret bağlanmasının bilimsel tarafını çözmeye uğraşsın. Beyinde ne gibi durumlarda ne oluyor ki o sayın basiret bağlanıyor? Hiç kendimize yakışmayacak, yakışmadığına da biz tek seçici olarak kendimiz karar veriyoruz. Bir enayiliği yapıp sonra da kendi kendimize, ben bunu yapacak insan mıyım? Nasıl yaptım ben bu salaklığı diye dellenip başımızı vuracak, başımıza yakışır pahalı taşlar arıyoruz. Biraz da içimizi rahatlatmak için bu da bize ders olsun deriz. Dedik diye olur mu? Aynı kerizliği aynı biçimde yapmamak konusunda olabilir ve fakat aynı kerizliği bir başka biçim altında yinelememize engel olmaz. O salaklığımızdan da bir ders aldığımızı düşünerek yüreğimize su serperiz. Bu kerizlik sanırım insanın doğasında var çünkü hayattan ders almalar bitmiyor. 6 Nisan 1924'te Büyük Millet Meclisi'nde kapatılmış olan medrese binalarının ilkokullara terki ve yıkılmış medrese arsalarına ilkokul inşaatı yapılmasının tartışmaları kavgaya dönüşmüş, Yunus Nadi Bey, medreselerin avdeti ihtimalini tasavvur eden mi vardır ki böyle bir karar vermekten itiraz edilmektedir sorusunu sorunca, mecliste kıyamet kopmuştur. O kopan kıyamet mecliste değişik biçim ve boyutlarda 75 yıldır sürmektedir. O zaman da Büyük Millet Meclisimizde olaylara fazilet penceresinden bakan tipler varmış. Bugün yaşadıklarımız eskiden de olmuştu, hep oluyor, yarın da olacak, biz de ders almayı sürdüreceğiz. İşin bağırsak düğümlettirici yanı, lan amma ders aldık biz bu hayattan, ve hayatımızın bir dershanede geçmesi ne saçma. Hangi şarkı? Nikotin bulut bir barın duvardan duvara penceresinden dolunay gayet buzlu cam iz düşüyorken loş geceye söylememi istediğiniz bir şarkı var mı diye bana doğru eğildiler sarışın kadın ve memeleri. Bir an duraksadım. Kadın mı söyleyecek memeleri mi? O memeler bir şey söyleyecekse bana söylesinler. Benim de o memelere bir çift sözüm olabilir. Kadın söyleyecekse ne isterse söylesin. Söylediği şarkılar beni pek sarmıyor. Ne demek istediğini çok iyi anlatamayan, daha doğrusu pek bir şey demek istemeyen 10-12 fiilin, ikinci şahıs emir kipinde arka arkaya yinelemesinden oluşuyor feryat figan dile getirdiği şarkılar. Her şarkıya başladığında iç geçirip, bari bundan sonraki şarkı benim olsun diye daha derin iç geçiriyorum. Şu an iki meme, iki göz olarak masama sarkmış bulunuyor sarışın kadın. Aslında sarışın değil, öyle boyanmış. Genelde hepsi öyle şarkıcıların, herhalde saç o renge boyanınca ses daha iyi çıkıyor. Ne isterseniz onu söyleyin. Şarkıcılar bizim istediklerimizi değil, kendi söylemek istediklerini söylemeliler. Şarkıcıların söylenecek bir şeyleri olmalı. Repertuarım geniştir diye çapkınca gülümsedi kadın. Anlıyorum, basen gibi. Fakat benim dediğim o değil. Sezen Aksu'nun bir şarkısını ondan iyi söylemenizi beklemiyoruz. Onu Sezen hem kendine has hem çok güzel söylüyor zaten. Kendi şarkılarınızı söyleyin. Brassens, Miriam Makeba, Jacques Brel, Fikret Kızılok gibi, Aşık Veysel gibi. O müziğe söz oturtmuş bir şarkı sözü yazarı, bulunmayan şarkıları severim ben. Kadının kafası karıştı, memeleri burnumun ucunda şöyle bir sarsıldılar. Vallahi benim söyleyemeyeceğim şarkı yoktur. Fakat orkestra hepsini bilmez. Artık maçın bitmesini beklercesine gözleri saatlerinde olan orkestra elemanlarına baktım. Bezginler, dükkan kapansa da gitsek diye keyifsizce birbirlerini süzüyorlar. Şey rica etsem, benim için çarşamba isel aldığı söyleyebilir misiniz? Memeler bu işe şaşmazken kadının gözleri kısa bir duraksama geçirdiler. Ay vallahi bilmem ki bilirler mi acaba diye geniş basenini devirerek benden uzaklaşıp orkestraya yöneldi kadın ve memeleri. Orkestra ile kısa bir görüşme yaptı. Müzisyenler birbirlerine baktılar. Gitarcı inceden bir soloya girdi. Derken davulcu Pataküt'e dahil oldu olaya. Arkadan basçı, en son da piyanist devreye girdi ve dolunay gayet buzlu cam iz düşüyorken geceye kadının hırıltılı sesi sardı nikotin bulut barı. Çarşamba yollarında, kelepçe kollarında. İki elin sesi. Çok roller oynamış bir oyuncu eskisi, oynamaktan yorulmuş, bir o kadar sıkılmış, emekli olmuş. Zaten artık emekliliği özlemişmiş. Ayağını uzatıp kitaplar okumak, yolculuklar yapmak, oturup denize bakmak gibi özlemlerini gerçekleştirir olmuş ve fakat hissetmiş ki hayatında bir eksik var. Kısa zamanda da bulmuş hayatında eksik olan şeyi. Hemen bir küçük ses alıcı aygıt edinmiş ve ona tiyatrolardan uzun alkış sesleri kaydetmiş. O zamandan beri de içi sıkıldığı zamanlar basarmış ses alıcı aygıtın düğmesine ve uzun alkışlara gülümser selamlar verirmiş küçük odasında. Bu bir tiyatrocu masalı. Alkış tiyatrodaki büyünün özü. İşin sonunda her oyuncunun adrenalinini zıplatan bu alkış olmasa belki de hiçbirimiz böylesine bağımlısı olmazdık tiyatronun. Mücap Ofluoğlu uzun ve başarılarla dolu tiyatro hayatını Bir Avuç Alkış adı altında kitaplaştırdı.